Ayrım 6, sayfa 45. Lehliler, vatanlarının parçalanması, müstakil mevcudiyetlerinin imhası gibi akıl almaz ve yürek paralayıcı büyük bir facianın etkisi altında bir çeşit kafa karışıklığına uğramış gibi dağınık ve garip hissiyat ve düşüncelere kapılmışlardır. Lakin bütün bu hissiyat ve düşüncelerde hakim olan bir emel vardı ki o da milli facianın acısını bütün lehlilerin ruhuna derinden işletmek ve bu sayede Lehistan'ı ruhlarda yaşatarak ölülerinden yeniden ayağa kalkmasını hazırlamaktı. Çok dindar ve tasavvufa meyyal olan lehlilerin ruhunda tapındıkları İsa-ül Mesih ile perestiş ettikleri vatan bu iki mabut birleşmişti. Rab tanıdıkları Mesih'in çarmıha gerilmesiyle ana bildikleri Lehistan'ın parçalanması aynı haile, trajik mahiyetini almıştı. Mesih'in 3 gün sonra ölülerden kalkıp dirilmesi gibi Lehistan'ın da parçaları birleşip dirileceğini bekliyorlardı. Lehistan, asıl ana vatan henüz bölünmüş halde ve esir iken bütün Slav ailesini az düşünüyorlardı. Acı, hasret, iştiyak, ümit ve emel daha yakinin üzerinde toplanıyordu. Mamafi, feylozof ve şairlerin tasavvur ve hayallerinde Slav alemi büsbütün unutulmuş değildi. Hatta ara sıra ümitli bakışları Rusya'ya bile yöneliyordu. Fakat asıl dayanacak yeri bütün Avrupa'da arıyorlardı. Ya ihtilalci demokratların devrimci faaliyetleriyle yahut muhafazakar ve hürriyetperver cereyanların yenilikçi uyuşmalarıyla yeni hayatın, yeni dünyanın doğacağına ve o sırada Lehistan'ın da bağımsız bir devlet ve millet olarak tekrar hayata döneceğine inanıyorlardı. 2. Hürriyet. Milliyet ilkesinin fikri kaynaklarından sayılan insan hakları ve vatandaşlık beyannamesi, hürriyet fikrini de doğuran etkenlerdendir. Beyannamenin 3 maddesinde bu fikir tarif ve tayin olunur. 1. İnsanlar hür ve haklar bakımından eşit olarak doğar ve kalırlar. 2. Her siyasi toplumun maksadı, insanın tabii ve değişmez haklarını muhafaza etmektir. Bu haklar ise hürriyet, mülkiyet, emniyet ve zulme karşı koymaktır. 3. Hürriyet, başkalarına zarar vermeyen her hareketi yapabilmektir. Bu suretle her adamın tabii hakları, cemiyetin diğer azasının aynı haklardan istifadeyi temin eden hadleriyle hudutlanmıştır. İş bu hudut ise ancak kanun ile tayin olunabilir. İnsan hakları beyannamesinin esas içeriğini toparlayan ve büyük Fransız ihtilalinin yolunu ortaya koyan cümlenin hürriyet, eşitlik, kardeşlik ilk kelimesi hürriyettir. Hürriyet fikri Fransız ihtilalinden sonra Avrupa'da çok yayılmış ve 19. asrın hakim fikirlerinden birisi olmuştur. Bununla beraber zannedilmemelidir ki hürriyet fikri sırf Fransa ihtilalinden doğmuştur. Kadim tarihte Nasara dininde ve İslam dininde, Cermenlerin müesseselerinde intiba eşittir Rönesans ve teceddüt eşittir reform hareketlerinde hürriyet fikrinin mevcut ve amil olduğuna şüphe yoktur. Fakat şu da muhakkaktır ki hürriyet fikrinin en çok işlenip tarihi olaylara en fazla etkili olduğu zaman 19. asır. Yani Fransa büyük ihtilalini takip eden devirdir. Büyük ihtilal hürriyet fikrinin alem şümul propagandacılığını etmiştir. Fransa ihtilalini fikren hazırlayan yazarlar, bilinen tabiriyle 18. asır Fransız feylesofları, hukuki ve siyasi fikirlerinin çoğunu İngiltere'den iktibas etmişler ve fakat o fikirleri daha ziyade disiplinli ve tutarlı biçimde düzenleyip yazarak bütün Avrupa'da yayınlayıp yaygın hale getirmeye muvaffak olmuşlardır. Hürriyet fikrini de Fransızlar İngiliz siyasi müesseseleriyle İngiliz siyaset yazarlarının eserlerinden çıkararak almışlardır. Lakin İngiltere siyasi müesseselerine göre sadece İngilizlerin tabii hukukundan sayılan ve İngiliz siyaset yazarlarınca da İngiliz hukuku telakki edilen hürriyet, Fransız feylozoflarının muhakemelerinde umumi, soyut ve mutlak bir mahiyet kazanarak bütün insanoğlunun, hangi sosyal kadroya mensup olursa olsun, bütün vatandaşların tabii haklarından sayılmıştır. 18. asır feylozoflarının fikirlerinin sonuçları demek olan insan hakları ve vatandaşlık beyannamesinin maddeleri yalnız Fransızların değil, bütün insanoğlunun hukukunu beyan ve ilan etmekteydi. Bundan dolayıdır ki Fransız düşüncesi her tarafta kolaylıkla yayılmıştır. Dipnot 1. Bütün insanoğlunun hukuku olarak ilan edilen bu haklara, beyannamenin yayınlanmasından bir müddet sonra bizzat Fransızlar tarafından bile diğer milletlerle münasebetlerde tamamen riayet olunmadı. İhtilal muharebelerinden itibaren bu riayetsizliğin bariz misalleri çoktur. Nazariyatça umumi olan bu hukuk fiilen Fransız hukuku haline geçer. Hürriyet fikrinin 19. asırda ortaya çıkardığı düşünce hareketlerine hürriyetperverlik, hürriyetçilik eşittir liberalizm namı verilmektedir. Bu fikir hareketi, başka tabirle bu fikri akım, bütün Avrupa'ya dağılmış ve sosyal hayatın siyasi, iktisadi ve harsi eşittir kültürel bütün kollarına nüfuz etmiştir. Siyasi, iktisadi ve harsi meseleleri hürriyet ilkesine göre halletmek isteyen şahıslara veya şahıslar toplamına hürriyetperver, hürriyetçi eşittir liberal unvanı verilmiştir. Ve bu suretle hürriyet perver partiler ortaya çıkmıştır. Dipnot 2. İngilizlerin siyasetle meşgul olanları 17. asırdan beri Whigs ve Tories namını taşıyan iki siyasi partiye ayrılmışlardı. Bu partiler 19. asrın ortalarına doğru hürriyet perver eşittir liberal ve muhafazakar eşittir konservatör unvanlarını aldılar. Fransa'da 19. asrın ilk çeyreğinde muhafazakar ve hürriyetperver adı verilen siyasi partiler mevcuttur. Hürriyetperverliğin konusu ve gayesi ferttir. Hürriyetperverler her şeyden evvel toplum fertlerine hürriyet sağlamak isterler. Hürriyetperverliğin ilk istediği şey şahsi hürriyettir. Hürriyetperverlik gerek fikri, gerek siyasi, gerekse iktisadi hayatta şahsın düşünce ve fiillerinin mümkün olduğu kadar hür olup kanuni kayıtlardan azami derecede azad olmasını talep eder. Bundan dolayı din hürriyetini, fikir hürriyetini, ilmi araştırmalarda hürriyeti, söz söylemek hürriyetini, yazı yazmak hürriyetini, ticarette ve sanayide hürriyeti esas taleplerinden addettiği gibi şahsın taarruzdan masuniyetini yani hürriyet ve kişisel haysiyeti bir prensip telakki eder. Şu değerlendirmelerden anlaşılıyor ki hürriyetperverliğin esaslarından birisi hürriyet fikri, diğer birisi de ferdiyet ilkesi. Prensip de dendividüalizmdir. Prensip dindi dendividüalizmdir. Geçmiş asırlarda cemiyetlerin ekserisi fertlerine bu hürriyetleri bir hak olarak tanımazlardı. Ve Katolik ve Protestan cemiyetlerde dini hürriyet yoktu. Fikrin hür olmasına, ilmi araştırmaların tamamen serbest yapılmasına tahammül olunamazdı. Dini ve siyasi mevzular üzerine toplum fertleri her düşündüğünü söyleyip yazamazdı. Sanayi ve ticaret de bir takım adetler ve kanunlar ile kayıt altındaydı. Herkes istediğini imal ve istediği tarzda alıp veremezdi. Nihayet cemiyeti teşkil eden fertlerin cümlesi aynı hürriyet ve kişisel haysiyeti haiz değildi. Cemiyetin muhtelif sınıflarına mensubiyet, hürriyet ve haysiyetin derecesini arttırır veya eksiltirdi. Muayyen bir sosyal sınıfa mensup olmamak yüzünden şahsın haysiyeti aşağı seviyede telakki olunur ve hürriyetinin saldırıdan masuniyeti daha az güven altında bulunurdu. Şahsi, fikri, siyasi ve iktisadi hürriyetler toplum fertlerinin hepsi tarafından eşit şekilde itaat olunan kanun ile emniyet altına alınmadıkça geçerli olamayacağından ve söz konusu hürriyetleri garanti eden ve tümüne itaat edilen bir kanun ise ancak toplum fertlerinin iştirakiyle tanzim edilebileceğinden hürriyetperverler toplum fertlerinin vekilleri, diğer tabirle mebusları vasıtasıyla kanun vaaz edebilmek hakkına malik olmasını talep ederlerdi. Bu bakımdan hürriyetperverlik cereyanı meşrutiyet perver, konstitüsyonel idi. Yani hürriyetperverler devletlerin meşrutiyet, konstitüsyon ile idare olunmasını isterlerdi. Ve bu idare tarzında hükümetlerin ahaliye azami hürriyet temin etmesini, yani ahalinin harsi, iktisadi ve siyasi faaliyetine pek az karışarak sözlerine ve fiillerine geniş çapta bir serbestliği bırakmasını talep ederlerdi. Bunun neticesi olmak üzere hükümetin vazifesini asgari haddine indirmek, bazılarının dedikleri gibi hudut ve gece bekçiliğine tenzil etmek arzusundaydılar. Hürriyetperverlik nazariyatçıları, ahali ve hükümetin hak ve görevlerine dair birçok eserler yazıp neşretmişlerdir. Bu eserlerden bazılarının yalnız isimleri bile ihtiva ettikleri fikirleri gösterir ve izah eder. Mesela İngiliz mütefekkirlerinden Herbert Spencer'ın bu meselelere dair bir kitabının ismi Devlet Aleyhine Fert'tir. 19. asırda siyaset ve iktisat sahalarında hürriyetperverliği destekleyen ve yayan nazariyatçılar en çok İngiltere'de çıkmış ve Fransız iktisatçı ve siyaset yazarlarından bir kısmı da onların peşine takılmıştır. Ferdiyetçiliğe mütemayil sayılmayan Alman ve Slavlar arasında da hürriyetperverlik destekçileri az değildir. Bu cümleden olmak üzere Almanya'nın pek meşhur alim ve siyasilerinden Baron Wilhelm von Humboldt, 18. asrın sonlarına doğru yazdığı siyasi bir eserinde hürriyeti şahıs için hayatın gayesi telakki ediyordu. Her ferdin hayatının gayesi diyordu, güç ve melekelerinin hepsini ahenkli bir surette kemale erdirmektir. Bu gayeye erişmek ise ancak hürriyet ile kabildir. Ve bundan dolayı istenilen nitelikleri haiz öyle bir cemiyettir ki, fert o cemiyetin içinde kendiliğinden ve kendisi için inkişaf edebilir. Devletin vazifesi, genel güvenliği sağlayarak ferdin o suretle gelişmesine zorluk çıkarabilecek engelleri ortadan kaldırmaya çalışmaktır. Halkın geçimini sağlamaya, sanat ve ticaretçe ilerlemesine, ahalinin fakir olanlarının himayesine uğraşmak gibi işler Humboldt'a göre hükümetin görevlerinin dışındadır. Hatta bu yazar, ahalinin refah ve saadetini temin yolunda hükümetin müdahalesini zararlı bile addeder. Zira hükümetin müdahalesi, bütün işlere ve hususlara aynı şekli vererek potansiyel güçlerin ve kişisel melekelerin serbest olarak ortaya çıkmasını yok etmiş ve bu yüzden dahili gelişmelerine engeller çıkarmış olur. Diğer taraftan, hükümetin ahaliyi sürekli himaye altında bulundurması, o ahaliyi teşebbüssüzlüğe ve atalete sevk eder. Gerçekten öyle fiiller ve işler vardır ki, onların uygulanması ve yapılması, ferdi kuvvetlerin bir araya toplanmasıyla ancak kabil olabilir. Bu gibi işlerin başarıyla uygulanabilmesi için serbest şirketlerin kurulması mümkündür. Toplumun fertleri bu tür şirketlere iştirak edip etmemekte tamamiyle hürdür. Lakin ortak işler devlet tarafından tanzim ve idare edilecek olursa, herkes devlete itaat mecburiyetinde bulunduğundan öyle bir hürriyet kalmaz. Görülüyor ki Humboldt'un nazarında devletin varlığından maksat, ahaliyi dahili ve harici tehlikelerden korumakla sınırlıdır. Hatta bu meselelerde bile devletin faaliyet sınırları mümkün olduğu kadar belirlenmeli ve sınırlanmalıdır. Yoksa ahalinin hürriyetine taarruz ihtimali daima mevcuttur. Ahaliyi harici düşmanlardan muhafaza için devlet harp eder. Harbe gerekli olan asker, lüzumu oldukça toplanan milis olmalıdır. Daimi orduda eğitim gören insanlar, amirlerinin iradelerini icradan başka bir şeye yaramayan makine haline gelirler. Yalnız milis askeridir ki şahsiyet ve hürriyetini muhafaza eder. Humboldt, ahalinin eğitim ve öğretimiyle devletin meşgul olmasına şiddetle muhaliftir. Çünkü devlet, gençliğe yeknesak bir terbiye vererek fertlerin özellik ve şahsiyetlerini yok eder. Halbuki Humboldt'a göre çağdaş toplumların gayesi her ferdi özellikleri saklı kalmak üzere mükemmel bir hale getirmektir. Şahsiyet ilkesi esastır. Yeknesak eğitim ferdin tabii yeteneklerinden bir kısmını da körletir. Devletin bir dini himaye etmesi, yani devletin resmi bir dini bulunması, hükümetin birçok dinler ve mezheplerden yalnız birisine taraftar olarak diğerlerinin tasfiyesini, yani vicdan hürriyetinin sınırlandırılması sonucunu getirir. Binaenaleyh, dinle ilgili meselelere de hükümet karışmamalı. Fertlerin serbest arzularıyla teşekkül eden dini cemiyet ve şirketler, o fertlerin dini işlerini tanzim ve idarede serbest bırakılmalıdır. Hükümet, asayiş ve emniyeti muhafaza bahanesiyle cürümün vukuundan önce korunma tedbirleri almakta çok çekingen davranmalıdır. Aksi takdirde şahsi hürriyet ciddi lüzum olmaksızın bir takım inzibati engellerle sınırlandırılmış olur. Bütün bu düşüncelerden anlaşılıyor ki Humboldt'a göre devlet, içinde yaşayan fertlerin serbest gelişmesine hiçbir engel çıkarmamalıdır. Bunlardan dolayı en iyi devlet şekli, hükümetin halka tesirini asgari hadde indirebilendir. Wilhelm von Humboldt'un fikirleri, bahis konusu olan meselede tipik bir örnek addedilebilir. 19. asır hürriyetperverlerinin fikirleri yekdiğerine çok benzer. Böyle kısa tutulmuş bir risalede daha başka yazarların eserlerini tahlil ederek çıkarımlarda bulunmaya kesinlikle lüzum yoktur. Lakin Humboldt bilhassa siyasi meseleler ile meşgul olup iktisadi meselelerde pek az düşünceler beyan etmiş olduğundan hürriyetçiler, liberal mektebinin iktisadi meselelere dair fikirleri biraz daha açığa kavuşturulmak icap eder. 17. asırdan itibaren ilmi bir disiplin halinde toplanmaya başlanılan siyasi iktisadın ekonomi politik, 18. asır sonlarıyla 19. asır başlarında en itibarlı temsilcileri hürriyetperver iktisatçılarıydı. Siyasi hürriyetçiler mektebi, hükümetin halkla münasebetlerinde ferdi hürriyeti esas olarak kabul ettiği gibi, iktisadi hürriyetçiler mektebi de fertlerin iktisadi faaliyetinde ferdi hürriyeti temel prensip terakki ediyordu. Buna dayanarak ahalinin iktisadi faaliyetlerine hükümetin müdahalesini katiyen tasvip etmiyordu. Ahali fertlerinin gerek bir devlet dahilinde, gerek devletler arası ticari veya sınai teşebbüsler ve muamelelerde hükümetin kolaycılık ve kollayıcılık ve himayesini zararlı sayıyordu. Bu devirlerde hakim olan iktisadi fikirler, mer'i olan siyasi fikirlerle aynıydı. Her ikisi aynı ilkeden, şahsi hürriyet ilkesinden doğuyor idi. Siyasetçiler, hükümetin ahaliyi serbest bırakmasını, ahalinin refah ve saadeti için elzem saydıklarından dolayı, siyasi noktayı nazardan hükümetin iktisadi işlere karışmamasını, yani ekonomik hürriyeti talep ederlerdi. İktisatçılar ise iktisadi noktayı nazardan hükümete aynı tavsiyede bulunurlardı. Gerçekten 18. miladi asırda fizyokratlarla iktisat ilminin büyüklerinden İskoçyalı Adam Smith 1723-1790 iktisadi faaliyetin olgunluğa ermesi için iktisatla ilgili işlerin tamamen hür bırakılması gerektiğini iddia etmişlerdir. Bu asırdan itibaren iktisatçıların düsturu bırakınız yapsın, bırakınız geçsin. Laissez-faire, laissez-passer cümlesiyle ifade olunuyordu. Ve bu cümleyle sanayi ve ticarete hükümet müdahale etmesin denilmek isteniyordu. Siyasi hürriyetperverlik, mevcut hükümetlerin şahsi hürriyeti siyasi sahada çok sınırlandıran idare usulüne karşı bir aksülamel tepki olduğu gibi, iktisadi hürriyetperverlik de hükümetlerin ve cemiyetlerin sınai ve ticari işlerini bir sürü kanunlar ve adetler ile sımsıkı bağlayan teşkilatı aleyhine bir aksülameldir. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Prensip d'individualism, P-R-I-N-C-I-P-E, D-apostrof, I-N-D-I-V-I-D-U-A-L-I-S-M-E, Whigs, W-I-G-S, Tories, T-O-R-I-S, Konservatör, C-O-N-S-E-R-V-A-T-E-U-R. Konstitüsyonel, C-O-N-S-T-I-T-U-T-I-O-N-N-E-L, Konstitüsyon, C-O-N-S-T-I-T-U-T-I-O-N, Herbert Spencer, H-E-R-B-E-R-T, S-P-E-N-C-E-R, Wilhelm von Humboldt, W-I-L-H-E-L-M-V-O-N-H-U-M-B-O-L-D-T. Ekonomi politik, E-C-O-N-O-M-I-E, P-O-L-I-T-I-Q-U-E. Adam Smith, A-D-A-M-S-M-I-T-H, Laissez-faire, L-A-I-S-S-E-Z, F-A-I-R-E, Laissez-passer, LAISSEZPASSER.